Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhaba. Cımbız programında bu sefer nafaka tartışmalarını konuşacağız. Konuğumuz avukat Tuğba Torun. Nafaka meselesi zaman zaman gündeme geliyordu. Aslında sık sık belirli dönemlerde gündeme geliyor. Şimdi son olarak Adalet Bakanlığı bir öneri sundu nafaka tartışmalarıyla ilgili. Alt sınır ve üst sınırın 2 yıl ile 6 yıl arasında olmasına dair bir öneriydi bu. Bu öneri ne anlama geliyor? Nafaka hakkında doğru bilinen yanlışlar neler? Bunları konuşacağız. Hoş geldiniz Tuğba Hanım.
Maalesef öneri çok korkunç. Yani kadının insan hakları bakımından hakikaten can sıkıcı. Çok uzun süredir biz nafaka konusunda ne yazık ki mücadele vermek zorunda kalıyoruz. Daha evvel vermiş olduğumuz mücadeleyi bir kez daha o hakkımızı elimizde tutmak için veriyoruz. Bu bakımdan maalesef üzücü. Detaya geçecek olursam, hani neden bu bir hak kaybı niteliğinde? Nafaka, Türk Medeni Kanunu 175. maddesinde düzenlenmiş bir kadınlar demeyelim, aslında erkeklere de yönelik bir hak aslında. Mantığı şudur, ataerkil toplum yapılarında kadın evlendikten sonra aslında hani temel çıkış noktası mantığı budur. Kadın evlendikten sonra çoğunlukla eve ve çocuğa, eşine, evine odaklanmak zorunda kalıyor. O yüzden de iş yaşamında beri kalıyor. Ve kendi ekonomik yaşantısı bir nevi eşine, ailesine bağlı bir hale geliyor. Ve boşandıktan sonra da o standartlarının en azından yaşamsal anlamda çok minimum bazda devam edebilmesi için nafaka hakkı öngörülmüş. Şimdi biz öncelikle şunu söylüyoruz. Nafaka hakkının tartışılabilir hale gelmesi için, süreli hale gelmesi için, bu derece sınırlamalarla kısıtlanabilmesi için öncelikle toplumda o ataerkil yapının ortadan kalkması, kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadınların istihdam bakımından da erkeklerle eşit hale gelmesi gerekir diyoruz. Çünkü ancak o noktaya geldiğimizde artık, evet, kadınlar erkekler eşittir, evlilikle ve boşanmayla herhangi bir maddi hak kaybı yaşanmayacaktır güvencesi hissettikten sonra nafaka hakkını ortadan kaldırabiliriz. Bu hakkı tartışılır hale getiren insanlar bize sürekli Avrupa'ya örnek gösteriyorlar. Biz de onlara diyoruz ki kadının insan hakları bakımından, genel olarak da insan hakları bakımından Avrupa standartlarına geldiğimiz gün, demokratik ilkeler açısından da, o zaman bunu tartışabilir ve konuşabiliriz. Eğer böyle bir kısıtlama getirecekseniz, belki hani bir diğer güvence olarak, bir sosyal devlet güvencesi olarak devletin bu güvenceyi vermesi bakımından bir düzenleme yaparsınız. Örneğin bir fon kurarsınız. Boşanmadan sonra o nafakanın devlet tarafından karşılanmasını bir alternatif olarak insanların önüne koyarsınız. Ondan sonra medeni kanundaki bu hak da belki yine tartışılır hale gelir. Ama siz hiçbir güvence vermeyip, kadın erkek eşitliğini sağlamayıp bu hakkı tartışılır hale getiriyorsanız, burada bir kötü niyet ararız. Bu kötü niyet de maalesef bu zamana kadar ki kadının insan haklarına yönelik, bütün o kazanılmış haklarımıza yönelik girişimlerle bir arada düşünüldüğünde açıkçası kendini de ispatlayan bir durum oluyor. Çünkü biliyorsunuz bu zamana kadar çok sayıda kazanılmış haklarımıza yönelik yasa girişiminde de bulunuldu. Bir kısmı hayata geçirildi, bir kısmı hala halkın tepkisi sebebiyle geçirilemiyor. Nafaka hakkı da bunlardan biriydi. Fakat ne yazık ki Adalet Bakanlığı'nın önerisi noktasına gelmiş durumda.
Ne zaman bu meseleler tartışılsa, tartışılmaya açılsa, bir takım işte birilerinin koşa koşa gidip görüş aldığı bir erkekler topluluğuyla karşılaşıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden mağdur olan erkekler, işte nafaka hakkından, nafakadan dolayı mağdur olan erkekler, ömür boyu eski eşime bakacağım diyen erkekler derneği bilmem nesi, bu tür şeylerle karşılaşıyoruz ve aslında aslı astarı olmayan, yasada olmayan bilgilerin kamuoyunda dolaşıma sokulduğunu görüyoruz bunlarla. Bir danışıklı dövüş bir faaliyet mi var? Yani bunlar bir baskı unsuru olarak toplumda gösterilip bakın işte birileri bundan rahatsız oluyor, biz de yasayı çıkartmak zorundayız mı denilmeye çalışılıyor. Bu haklar nasıl tartışılmaya açıldı bu kadar?
Evet, maalesef az evvel bahsettiğim kötü niyet aslında tam olarak bununla da ispatlanabilir durumda. Çünkü nafaka hakkının dediğimiz gibi o eşitlik sağlanmadan tartışılır hale gelmesinde aslında kadınların psikolojik gücünü kırmaya yönelik bir girişim var. Nafaka her ne kadar bugün ortalama gelire sahip, hani belki işte asgari ücret ve biraz üstü gelirler için bahsediyorum, zaten 300 lira civarında bir rakamdır hükmedilen. Yoksulluk nafakasından bahsediyorum. Çocuklar için ödenen iştirak nafakasından değil. Zaten tartışma konusu da yoksulluk nafakası. Dolayısıyla böylesi bir rakam için dahi kadınlar aslında psikolojik olarak güç alıyorlar. Benim müvekkillerim de bana geldiklerinde avukat hanım nafakam olacak mı? Olacaksa nasıl olacak? Hani ben çok zor durumdayım, yalnızım, ekonomik gücüm yok, işimi bıraktım, bırakmak zorunda kaldım. Dolayısıyla bana ne kadar nafaka verilecek diye soruyorlar. Siz onlara, size hiç nafaka verilmeyecek dediğinizde tutundukları tavır, hani gördükleri şiddete rağmen boşanma konusunda tutundukları tavır değişir. Ama evet, nafaka hakkınız olacak, merak etmeyin. En azından şu miktarlarda muhakkak ki ödenir dediğinizde aldıkları cesaret farklı oluyor. Yani aslında nafaka kadınlara bir psikolojik cesaret veriyor. İşte yapılmak istenen şey tam olarak da bu. Kadınların bu psikolojik cesaretini kırmaya çalışıyorlar. Çünkü diğer saldırı noktalarına da baktığınızda işte 6284 sayılı kanuna, İstanbul Sözleşmesi'ne, şiddeti önleyen her türlü mevzuata, her türlü yasal düzenlemeye yönelik biliyorsunuz ki çok uzun süredir saldırılar var. İşte bu durumu onunla, o saldırılarla beraber düşündüğünüzde yapmaya çalıştıkları şeyin her şeye rağmen, şiddete rağmen, istihdamdan uzaklaştırılmaya rağmen, kamusal yaşamdan soyutlanmaya rağmen, her şeye rağmen kadının evde kalmasını sağlamak olduğunu görüyorsunuz. Boşanmamasını sağlamak olduğunu görüyorsunuz ve evlenmeye teşvik edilmek olduğunu görüyorsunuz. Örneğin istismar mağduru çocukların istismar failiyle evlenmesi halinde faillerin ceza indirimi alacağına ya da cezasının erteleneceğine ilişkin o çok büyük tepkilerle 2016 yılından beri karşılaşılan düzenleme de aynı şekildedir. Bunların hepsi kadınların kazanmış haklarına yönelik bütün bu saldırıların tamamı aslında kadınların her şeyi göze alarak yapmaya çalıştıkları o boşanma girişimlerinin önüne geçmektir. Onları evli kalmaya zorlamaktır ya da evlendirmeye teşvik etmektir. Nafaka da tam olarak böyle. Yani nafaka hakkı elinden alınarak kadının bir şekilde eve mahkum edilmesini sağlamak yönündeki bir girişimdir. Burada diyorlar ki işte madem boşandınız o zaman gururlu olun ya da madem boşanmaya niyetleniyorsunuz o zaman gururlu olun ve erkeğin parasını kabul etmeyin. Bir kere bu yalnızca kadınlara tanınmış bir hak değil. Artı bu kadar, ben buna bel altı vurmak diyorum. Yani bu kadar kadınların duygusal gururu bakımından üzerine gelinerek bir şekilde onları bir de gurursuz addetmek istiyorlar. Bu çok, gerçekten çok korkunç bir şey. Yani adeta toplumsal bir psikolojik şiddet bu. Yani evdeki psikolojik şiddetin toplumsal olarak uygulanması. Bahsettiğiniz dernekler, sözde dernekler, bahsettiğiniz o topluluklar, platformlar, işte mağdur babalar vesaire falan. Bunların hepsi işte bu psikolojik şiddeti toplumsal bazda uygulayan gruplardır. Elbette hükümetin, ya yani hükümet demeyeyim ona, hani siyasi iktidarın hedeflediği bu yasal girişimlerin sosyal medyadaki toplumsal anlamda işte dışarıdaki, sokaktaki itici gücüdür bu kişiler. Ve ben bir gün bunlara maaş alan topluluklar dediğim için, yani yeni kitle manşet bile yaptırıldım ama incelediğinizde, işin içeriğine girdiğinizde gerçekten de bu mağdur babalar birliklerinin, atıyorum 100 kişilerse bunlar, aslında 10 kişisinin gerçekten mağdur olduğunu görürsünüz. Belki o kadarını bile görmezsiniz. Çoğunlukla işte o troll dediğimiz kişiler tarafından bu yasanın önerinin daha doğrusu bir an evvel yürürlüğe girmesi için bu yasanın ortadan kaldırılması için çabalayan gruplar bunlar. Ve hiç samimi değiller. Bunlar her yerde ortaya çıkıyorlar. İşte bu 62-84'de de karşılar, İstanbul Sözleşmesi'ne de karşılar, kadınların kazanım şartlarına yönelik, kadınları özgürleştiren bütün yasalara karşı olduklarını görüyorsunuz. Ve burada elbette bir şey var, öyle değil mi? Yani nasıl bu kadar tesadüf olabilir ki? Elbette nafaka bakımından her yasada olduğu gibi, her yasayı olduğu gibi kötüye kullanan kişiler de olabilir. Yani yıllarca işte çok kısa süre evli kalıp yıllarca nafaka alan kişiler elbette olabilir. Ama bu faydaya baktığınızda bu kötüye kullanmanın çok çok daha az olduğunu görürsünüz. Burada fayda zarar dengesi gözetilmek durumundadır. Bu bir. Bunun yanı sıra nafaka hakkı bakımından bu süresiz deniliyor. Yasada süresiz olarak geçiyor. Ama aslında biz bunun yasada bu şekilde geçtiğini, örneğin işte nafakanın sonlanması gereken hallerde kendiliğinden, işte ölüm halinde, evlenme halinde ya da içtihatlara göre birlikte yaşama halinde zaten sonlanabileceğini, artı şartlar ağırlaşmışsa nafaka ödeyen bakımından, kişi bakımından olumlu hale gelmişse dava yoluyla da sonlandırılabileceğini söylüyoruz. Yani bu aslında süresiz bir hak değil. Yani mağdur olan kişiler hakkını arayıp bu nafakaya son da verebilirler. O yüzden bu süresiz, işte gurursuz bunlar falan gibi iddialar kesinlikle inandırıcı değil. Hukuka uygun iddialar da değil.
Kadın Dayanışma Vakfı'nın yoksulluk nafakası raporu vardı. Orada da az önce belirttiğiniz gibi aslında ortalama oranın 370 TL olduğu, belirli grupla %1'lik bir kesimin yüksek nafaka aldığı. Şimdi biz mesela özellikle Şeyma Subaşı'nın nafakasından sonra kadınların cebindeki 370 lirayı tartışma konusu haline getirdiler. Şeyma'nın aldığı nafaka çok yüksek. İşte Acun'a bile gidip biz mağdur oluyoruz diyen bir kitle vardı. Bak sen de mağdurmuşsun dediler. Halbuki işin sonucunda 370 liralık nafaka tartışma konusu haline getirildi. Burada doğru bilinen yanlışlardan siz bahsettiniz. Nafaka hangi koşullarda sonuçlandırılır, hangi sonuçlarda, hangi süreçlerden sonra nafaka verilmemeye başlanabilir, bitebilir bu hak. Değişken bir şey yani, bu ömür boyu süren bir şey değil sizin de bahsettiğiniz gibi. Ama bu miktar meselesini konuşalım istiyorum. Yani kim ne kadar alıyor? Hangi koşullarda nafaka alıyor? İşte çocuk meselesi devreye girince ne oluyor? Ve yüksek nafaka alan, yani bir iş insanının eşi çok yüksek bir nafaka alıyor. Haftalarca bunu konuşuyoruz. Ama aslında işin aslı toplumsal boyutunda, çoğunlukta nasıl bu miktar, onu konuşmuyoruz. Bir de sanırım mahkemelerin sanki işte çok yüksek, yani zaten asgari ücret alan bir kişiye mahkeme 5000 lira nafaka vereceksin diyor mu? Böyle bir şey var mı? Yoksa gelirine göre mi bunlar belli oluyor?
Elbette gelirine göre belli oluyor, belirleniyor. Yani şimdi keşke herkes Acun Ilıcalı gibi mağdur olsa gerçekten. Yani hepimiz isteriz onun gibi mağdur olmayı maddiyat anlamında. Yani tabii ki kimsenin ekonomik gücüyle ilgili bir sorunumuz yok. Yani bunu birazcık da belki magazinsel olarak da bu spekülasyonlar üretiliyor. Yani buraya bakarak karar vereceksek eğer, var halimize zaten. Yani herkesin geliri oranında bu nafakanın belirlendiğini biz sürekli söylüyoruz. Mahkemelerde işte asgari ücret düzeyinde, civarında bir geliri olan birinin evet vereceği nafaka, eğer çalışmıyorsa nafaka talep eden kişi zaten 300 lira civarındadır. Ama eğer hakikaten iyi bir geliri varsa o zaman miktar da artar. Bir de şöyle bir durum da var. Örneğin çok maddi durumu iyi bir erkektir, eştir. Aynı zamanda çalışmıyordur, ya çalışıyordur karşıda, kadından bahsedelim. Kadın çalışıyor diyelim ki. Ama çok çok az bir geliri var erkeğe oranla ve evlilik standartında aslında standart çok yüksek. Ve boşandıklarında kadın birdenbire o yüksek standarttan çok çok daha aşağıya çekilecek. O zaman da nafaka mesela verilir. Çünkü buradaki temel mantık şudur. Siz evlilikle beraber, evliliğin doğal olan getirisi olarak bir standart oturtmuşsanız, o standardın en azından sizi birdenbire çok büyük zorla, hani yaşamsal anlamda temel ihtiyaçlarınızı giderecek manada zorla düşürmemesi için, örneğin ona göre taksitleriniz vardır, hani evliyken bulunan standartınıza göre bir borç düzeniniz vardır, onun en azından ödenebilir hale, yani sizi yaşamsal anlamda tehlikeye sokacak hale gelmemesi için yine nafakaya hükmedilir Yargıtay kararlarına göre. Yani burada tamamen kişinin hem psikolojik hem de maddi anlamda birdenbire boşluğa ve çöküntüye düşmemesi göz önüne alınır. Dolayısıyla burada gelir gider dengesi zaten gözetilir. Tamamen buna bağlıdır. O yüzden hani tutup işte çok büyük rakamlar, biz ölüyoruz burada, yani biz zorla düşüyoruz ama nafaka verdiğimiz için belimiz bükülüyor falan, öyle bir durum yok. Zaten mahkemede buna göre hükmettiği için bu spekülasyonlar kendiliğinden boşa düşüyor. Yani ben bir avukat olarak, sahada bir avukat olarak hiç bilmiyorum ki bir adam olsun, ondan sonra perişan halde ama karısına çok yüksek miktarlarda nafaka. Öyle bir şey yok. Zaten hani diyelim ki o kendisine hükmedilen ortalama aylık 500, 700, 800 lira nafaka hükmedilmiş eşine ödemesi bakımından. Ve adam birdenbire bunu, yani bunu normalde ödeyebiliyorken birdenbire zorluğa düşmüş. O zaman tekrar dediğim gibi mahkemeye başvurup, ya ben zorluğa düştüm, şu an artık o ödeyebildiğim şeyi ödeyemiyorum. Ya da hani ben bunu normal ödüyorum ama karşımdaki eski eşimin durumu iyileşti. Hani daha da iyi bir hale geldi. Artık benim verdiğim nafakaya ihtiyacı yok. O zaman bunlar kaldırılır. O zaman bu şartlarda, bu tür şartlarda kaldırılır bu nafaka. Dediğim gibi bunun alternatifini devlet olarak, sosyal devlet olarak siz hazırlarsınız. Ortamı sosyal ve ekonomik olarak da öyle bir standarda getirirsiniz toplumu. O zaman işte bu alternatif yasa girişimleri düşünülebilir. Ama şu anda bunlar, bu haklar, bu nafaka gibi kadının ekonomik yaşantısını düzenleyen haklar bir sosyal devlet gereği olarak zorunluluktur. Yani sizin bunu kaldırmanız adeta kadının yaşantısına, temel hak ve özgürlüklerine kast niteliği taşır. O yüzden hani ben çok üzgünüm, üzülüyorum. Bu bir tesadüf değil. Son yıllarda bu kadar çok kadınların tartışılır hale gelmesi, kadınların haklarına yönelik girişimlerde bulunmasıyla, işte bu nafaka birbirinden çok bağımsız şeyler değil. Bunların hepsi birbirine bağlı ve özel bir amaca hizmet eden durumlardır. Bu noktada farkında olmak durumundayız. Elbette bu saldırılarla kadın hareketi de yükseliyor. Feminizm artık korkulacak bir şey değil. Artık herkes kadın erkek eşitliğinin ne kadar önemli olduğunun farkında. Artık kadınlar haklarını arıyorlar, sokaklardalar, eylemleri her ne kadar bastırılsalar da dünyanın hiçbir yerinde yasaklanmayan lastesiz Türkiye'de cezalandırıldı. Buna rağmen hani bu bir etki tepki meselesi. Bu baskılar arttıkça kadınlar da haklarını arıyorlar. Bu çok doğal olarak böyle. Ama ne gerek var kadınların bu derece hırpalanmasına? Yani siz zaten devlet olarak tıpkı şiddette olduğu gibi bunu, bu hakları düzenlemekle sorumlusunuz. Bu bir zorunluluk. Bu ihtiyari bir şey değil. Bu bir lütuf değil. Bu kadınlara devletin sunduğu bir lütuf değil. Siz Medeni Kanun yıllar yılı düzenli 1980'lerde ortaya konulmuş bir yasayı bugün alıp 2020 yılında ortadan kaldırmaya, yani yıllar yılı öncesine geri döndürmeye çalışıyorsunuz. Bunun mantığı nedir? Yani mantığı nedir? O zaman yanlış yapılmış mı diyorsunuz? Bu mudur yani? O zaman doğrusu yapılmış ama siz şu anda yanlışa çevirmeye çalışıyorsunuz. O yüzden biz ne olursa olsun son noktaya kadar, son ana kadar tepkimizi vereceğiz. Bu haklarımıza sahip çıkacağız. Bu önerileri de geri çektireceğiz. Tıpkı İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi, elimizden gelen bütün tepki, tıpkı istismarla ilgili o düzenlemede olduğu gibi vereceğiz ve bence nafaka hakkını da geçit vermeyeceğiz diye düşünüyorum. Fakat her yerden kısıtlıyorlar. Pandemi bahane ediyorlar. İşte herkese sokaklara çıkama, işte temel insan hakları söz konusu olduğunda Soma'daki gibi ya da bazı siyasi partilerin eylemlerindeki gibi ya da baroların toplantılarındaki gibi bazı şeyleri yasaklayıp bazı şeylere izin veriyorlar eylemsel bazda. Ama biz gerekirse sokakta da eylemlerimize devam edeceğiz. Bu manada elimizden ne gerekiyorsa yapacağız bu saldırıları önlemek için.
Nafaka ömür boyu bir erkeğin hayatını gasp etmek değil ama bir kadının belki de işte evindeki şiddet sarmalından kurtulması için cesaretlendirecek, hayatta durması, ayakta durması için cesaretlendirecek önemli bir detay, önemli bir varlık sebebi, önemli bir yasa. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdilik burada noktalayalım. Gelişmeler oldukça tekrar tekrar konuşuruz ama umarım güzel şeyleri konuşuruz. Umarım hak gasplarını konuşmayız.
Umarım, ben de çok teşekkür ederim. Yani gelecekte daha artık kazanacağımız haklara ilişkin acaba nasıl daha güzelleştiririz, nasıl daha özgürleşebiliriz, nasıl daha eşit ve adil hale gelebiliriz diye konuşabildiğimiz, artık bu girişimleri konuşabildiğimiz günlere geliriz. Şu anda maalesef var olan haklarımızı korumakla yükümlü hale gelmiş durumdayız. Ama ben inanıyorum, çünkü kadın hareketi hiçbir zaman, kadın insan haklarına yönelik mücadele hiçbir zaman geriye gitmemiş. Hep arada yavaşlasa da, arada dursa da, arada engellerle karşılaşsa da hep ileriye yönelik kazanımlarla ilerlemiş. O yüzden ben inanıyorum ki bugünleri de aşacağız. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim söz hakkı verdiğiniz için.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.